بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. Üçüncü bölüm, devletler, hükümdarlık, hilafet, devlet yöneticilerinin dereceleri ve bütün bu hususlarla ilgili durumlar hakkında. Üçüncü bölüm ne olacak? Şimdi devletle alakalı. Devlet nedir? Devletin oluşumu ve bununla alakalı hususlar. Bu üçüncü bölüm. İkinci bölüm neydi? İkinci bölüm Bedevi, yani Bedevi topluluk. Bedevi topluluk nasıl meydana gelir? Ve onunla alakalı hususlardı. Dedik ki Bedevi topluluk devlete doğru gider. Ve yani insan toplumunda asıl olan nedir? Bedevi topluluktur. Hadari topluluk, Bedevi topluluğun gelişmesiyle meydana gelir. Tamam, bunu yani iyi fehmetmek lazım. Çünkü biz işlerin tabiatı ne öğrenmek istiyoruz, bilmek istiyoruz. Dolayısıyla işin tabiatında yatan nedir? Toplumun, insan toplumun bedevi oluşu. Bedevi oluşu ne demek? Yani vahşi oluşu. Vahşi oluşu, azimli oluşu ve o bulunduğu şartlar içerisinde tam belirli yani belirli refleksler diyorlar, geliştirme mecburiyetinin olması. Şimdi tabii Allah Azze ve Celle insanı yaratmıştır. İnsan, Adem'i insan olarak yaratmıştır. Allah'ın yarattığı insan Adem'dir aleyhissalatü vesselam. Ve Adem'e de bütün isimleri öğretmiştir. Dolayısıyla Adem'in insanlığı üstünlüğü nedir? Nedir? O isimlere bilmesi. İsimleri bilmesi müsemmasıyla beraber. Sırf isimleri bilmek bir fayda sağlamaz. İsimleri müsemmasıyla bilmek. Bir derste bunu işlemiştik. Ona yani böyle yaratmıştır Allah Azze ve Celle insanı. İnsan akleder. Akle de yani en basit haliyle nasıl tarif edebiliriz? Yani malum olandan meçhul doğru, meçhul olanı akledebilmek, anlayabilmek, idrak edebilmek. İnsan da malum olanlardan yola çıkarak meçhul olanları akledebilmesi, idrak edebilmesi. Tamam. Şimdi bu manada yani bu şimdi bunun içerisinde insanı bedevi diyoruz. Asıl hali bedeviliktir. Bedevilik de ne mana olduğunu geçen derslerde izah ettik. Bedevilik yani sadece insanların kendi aralarında kullandıkları tabir olarak değil. Bilakis işte izah ettiğimiz surede. Derslere devamlı katılanlar bu mefhumları anlarlar ama arada bir gelenler yapacak bir şey yok. Onlar artık tamam. Evet. Ha şimdi bir şeyi tabii unutmamak lazım. Allah Subhanahu ve Teala insanı yeryüzünde hiçbir şey bilmeyen olarak yeryüzünde var eder. Vallahu ahrajakum min butuni ummahatikum la ta'lemun şey. Sizin annelerinizden doğduğunuz zaman la ta'lemune şey, hiçbir şey bilmezsiniz. Tamam, yani çocuk bir yani insan dünyaya girişi neyledir? Tam bir cehaletiyle. La ta'lemune şey. Allah Subhanahu ve Teala ilmi mutlak surette nefh ediyor. Hiçbir şey bilmezsiniz. İnsan dünyaya geldiğinde hiçbir şey bilmez. Sonra وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Size ne kılmış? Size kulak vermiştir, göz vermiştir. وَأَفْئِدَ yani akıl vermiştir. Ki şükredesiniz. Yani öğrenesiniz, bilgi sahibi olasınız ve bununla da Rabbinize şükredesiniz. Salih bir kul olasınız ve Allah'ın azze ve celle istediği surette ona abid olasınız. Dolayısıyla bu ayette ne? Birinci sen dünyaya geldiğin zaman o zaman nesin? Cahilsin. Bir şey bilmiyorsun. Ha bilgi kaynaklarını, o bilgi edineceğin kaynaklar nedir? Mastarların nedir? İşittiğin, gördüğün, akledebildiklerindir. Peki işitme, görme, akletme nereden gelir? Çevrenden. Yani bu duyularınla idrak ettiklerin, yani görebildiklerin, hissettiklerin, görebildiklerin, işittiklerin, bunları ne eder? Akıl işler ve buradan neticeler var eder. İşte bu senin bilgi seviyen olur. Buna daha önce işledik. Ha, buna biz Müslümanlar olarak bir ikinci bir bilgi kaynağı daha gelir. O da nedir? İlahi vahiydir. Allah'ın azim vahyi. Dolayısıyla biz hem duyularımızla idrak ettiklerimizdir, artı bir de Allah'ın azim bize haber verdikleridir. Bu bizde yani çok zengin bir bilgi sağlıyor. Tamam, ama şimdi ilahi, yani bu ilahi haber kaynağından istifade edemeyenler, ki bundan istifade edebilmen için de en azından o hitabı idrak edebilecek bir akıl seviyesi sende gelişmiş olması lazım. Yani bu ne demek oluyor? Allah Azze ve Celle bize iki surette hitap ediyor. Bir, yani aklımıza hitap ediyor kevni deliller ile, ve yine aklımıza hitap ediyor işte semavi deliller ile, yani nakli, haberi deliller ile. O kevni deliller, şunlar, onlar hepimizin ortak gördüğümüz deliller. Allah'ın azim yarattığı mahlukat. Bunu hepimiz aynı eşit seviyede görüyoruz. Aynı netlikte, aynı açıklıkla görüyoruz. Şu dışarıdaki yeşilliği, dağları, güneşi, ayları, yıldızları, suyu vesaire, bütün mahlukatı hepimiz eşit görüyoruz. Akıl sahibi olan herkes eşit, aynı seviyede idrak eder. Ve herkes de aynı neticeye varması lazım aslı. Yani Allah'ın azze ve celle'nin varlığına, onun birliğine ve onun işte bunu yapmış olmasına. Bu neticeye varması lazım akıl. Ha bir de şimdi bu idrak gücüne ilave haber gönderiyor Allah azze ve celle. Ha bu haberi idrak edebilmen için ne lazım geliyor? Çünkü Arapça konuşmuştur. Yani son risaleti Arapçadır. Ondan evvel başka dillerde insanlara hitap etmiştir. Ama son hitabeti, son risaleti Arapçadır. Dolayısıyla onu idrak edebilmen için Arapça bilmen lazım. Artı o idraki sadece yani zahiriyle Arapça bilmek sana yeterli gelmeyecektir. Allah'ın azze ve celle'nin iradesini anlayabilmek için işte Arap'ın üslubunu ve o orada murad ettiğini sana izah eden sünneti ve sünneti de sana açıklayan sahabeyi bilmen lazım. Tamam, yani bunları idrak edebilmen lazım ki yani o haberle gelen sana ilahi haberi idrak edebilesin. Yani onunla gelen malumatlar sana yani malum olsun, vazih olsun. Tamam, bunlar yine hepsine bak. Hepsi nereye dönüyor? İşte ne? وَجَعَلَ لَكُمْ السَّمْعَ وَالْاَبْصَارِ وَالْاَفْئِدَ. Size kulak, göz ve kalp, yani akıl size verdi ki onunla idrak edesiniz. Tamam. Şimdi niye bunu söylüyorum? Çünkü daha önce mesela şeyin İbn-i Haldun rahimullah'ın o evrimci midir değil midir meselesi hani bahsetmiştik. Ve bazıları İbn-i Haldun'u evrimciliğe nispet eder. Ve tabii ne manada? Yani Darwinizm manasında öyle bir şeyi ispat etmeye çalışırlar. Niçin? Çünkü işte modern dünya, Darwinizm üzere kurulmuş olan bir dünya. Biz Müslümanlar gerici değiliz. Bizim de akıllarımız çalışıyor. Biz de yani biz bunu daha önce bildik. Darwin'den önce bizim bir İslam alimi var. İsmi İbn Haldun. O zaten bunu söylemişti. Yani o bazıların içisinde yani özlerinde yerleşik olan bu alçaklık psikolojisi onları böyle bir şeye itiyor. Tabii onlar bunu ilim zannediyorlar. Halbuki elbette İbn-i Haldun rahimullah Darwin'in dediği gibi evrimden bahsetmiyor. Ama evrimden bahsediyor. Bunu yani işledik. Ve bu bağlamda mesela demişti ki işte bu iklim, hatırlarsınız bu iklim boylarından bahsederken demişti ki özellikle bu Afrika kıtasında yani şeye doğru gidersen, güneye doğru gittikçe hayvan, insandan çok hayvanlara benzeyen insanlar vardır demişti. Tamam. Bunlar insandan çok, evet, şeklen insanlar, biz gibiler ama Yani daha ziyade hayvan gibiler. Çünkü bunların işte kelime hazinesi ya da konuşmayı bilmezler. Konuşanlar da az konuşurlar vesaire. Hayatları daha ziyade hayvana benziyor. E şimdi bu insan değil mi? İnsan. Ama nasıl bu insan şimdi böyle bir hale gelebilmiş? Çünkü insan bir şey bilmez. Tam dünyaya bak. Dünyaya geldiği zaman insan bir şey bilmez. Sonra çevresinden bilgi edinir. İçinde yetiştiği çevre ne kadar bilgi sahibi ise o insan da o kadar bilgi sahibi olur. İçinde yetiştiği çevresi, topluluk ne kadar hadarı ise o kadar da onda bir kültür zenginliği olur. Ne kadar bedevi ise o kadar da onda bir de bedevilik olur. Ha bedeviliğe dahi ulaşamamış olan insanlar var. Veyahut da şöyle diyelim, bedeviliğe ulaşamamış insanlar demeyelim. Yani yani insanı insan yapan vasıfları ya ortaya çıkaramamış olan veyahut da yani çok az miktarda çıkarmış insanlar var. Hala. Hala ben size daha önce de bahsetmiştim. Hatta bugün getirdim. Yani sadece küçük bir ekran. Yani beraber küçük ekranda izleyeceğiz. Yapacak bir şey yok. Yaklaşabilirsiniz. Size daha önce şeyden bahsetmiştim. Bu ya da evde kendiniz de izleyebilirsiniz belki. Bu Fearless and Far diye bir video YouTube kanalı. Korkusuz ve uzakta. Fearless and Far. Burada Asking Hunter Gatherers demiş. Life's Toughest Questions. Bu toplayıcı ve avcı kabilelere, kabileler en zor soruyu sormak ya da en zor soruları sormak diye bir başlık altında. Görebilecek miyiz bilmiyorum ama. Bu İngilizce tabii. Sanırım. Biteyim. Nereden biliyorum? Tamam. The Hedzabe are a small tribe of hunter-gatherers living by Lake Eyasi in Tanzania. They are some of the last true hunter-gatherers left on planet Earth and are under threat of disappearing. Bunlar Afrika'da. Ta bu left. Ne zaman çekilmiş bu video? Bir saniye. 2 yıl önce. Tam 2 yıl önce çekilmiş bir video. Şimdi yani 2 sene önce bir video Afrika, Tanzanya, Afrika kıtasında bu kabilenin yanına gidiyor. Bu kabile şey toplayıcı, yani sağdan soldan şey toplayan, bitki vesaire ne diyorlar, meyvesi toplayan ve avcı kabile. Tamam. Bunların sayısı diyor 1500 kadar kaldı. Avlanıyorlar. Görüyor musunuz? Görebiliyor musunuz? Eminim zaten sorular soracak. Yani bizim için önemli verdiği cevaplar. Bu liderleri. Gördüğünüz bu liderleri. Bak diyor ki soru. Hayatta en önemli şey nedir? Soruyorlar buna. Bu o kabilenin reisi. 2 sene önce çekilmiş bir görüntü. Soruyor ki hayatta en önemli olan şey nedir sizin için? Cevabı diyor ki et. Et. Bal. Maymunlar, işte zebra, et yani. En önemli şey et ve bal diyor. O şu babular o onları avlayacaklar. Maymun.
Evet. they go to sleep over there.
So Grace will ask if you're not going to sleep over there by Kobo. Sleep or not?
That's good. I ask, what happens after you die?
Öldükten sonra ne olur diyor?
The youngest hunter, Babua, joins us.
Atıyoruz,
he wants to help clarify some of Sokolo's answers, starting with
diyor,
the importance of hydration.
İçmen lazım, su içmen lazım diyor. Su içmezsen ölürsün diyor.
I ask, what was your happiest day?
En mutlu gününüz ne oldu diyor. Hayatınızda en mutlu gününüz neydi diyor. Diyor, etle bal bulduğumuz gün. Etle bal bulduğumuz gün en mutlu günümüzdü.
Now with Babua here, I ask again, what happens when you die?
Yani öldüğü zaman ne olur diyor. Yani biz onu diyor bir çukura atarız diyor. Öldüğü zaman diyor insanların diyor problemleri gider diyor yani. Sorunları kalmaz.
Do they believe that they see their ancestors when they die?
Atalarını görecekler, inanıyorlar mı öldükten sonra?
What's your greatest fear?
Anlamıyorlar. En çok neden korkuyorsunuz? En çok neden korkuyorsunuz diye soruyor. Önce aslan diyor, sonra diyor işte fil. Leopard.
After dancing with black mambas in my other video, I ask, well, what about snakes?
Yılanlar diyor. Yani yılandan korkuyor musunuz? Sözü yerden gösteriyor.
Wow, so this is snake bite babies and they come.
Hey, Coco. Bye,
Amo. And this is the mark left from a black mamba after. Damn, man, you're lucky. Let's say you see a pretty girl, yeah? How does that work? If you want to marry her, what do you have to do?
This question.
Kız gördüğün zaman ne yaparsın diye soruyorlar, anlaşamıyorlar. Yılan olarak anlıyorlar. Yılanı diyor öldürürüz atarız. Bazı sorularda anlaşamıyorlar yani. En çok derdiniz ne? Diyor et. et bulmak. Başka bir kabileden bak. Onlar geldiği zaman diyor hayvanlar kaçıyor. O yüzden yani onların gelmesi en kötü durum o yani. Onlar geldiğinde hayvanlar kaçar. Bakın. Burada diyor ki pekala semadaki yıldızlar ay sizin için ne ifade eder? Soru o.
Seta.
Diyor ki hiçbir şey. Sonra o genç diyor ki ay dolun olduğu zaman diyor ışık çok olur diyor. Avlayamıyoruz diyor. Işık çok oluyor diyor. Dolayısıyla insan hayvanların avlayamıyoruz. Yemediğiniz bir hayvan var mı diyor soruyor. Çünkü hepsini yiyorlar. Aslan, maslan hepsini yiyorlar. Hepsi ettir. Sadece sırtlarını sevmiyorlar. Sırtlan diyor köpeklerinizi yiyor diyor vesaire.
Bami fe semeya unu, uzame semeya unu. Kepe, sabina ya. was up. Take my Google, summon now was up. Aha.
Köpek planımızı yiyorlar diyor. Sen de yerler diyor. Sırtlan için. Onu sen de yerler. Onu yemiyorlar. Yani. Sırtlan yemiyorlar.
Which again is lost in translation.
What do you think of city food?
Hazır yiyecekleri soruyorlar. Şehirlerde yapılan yiyecekler diyorlar güzel değil.
The tribe has about 15 dogs that help them hunt. So I asked them, what do dogs mean to you?
Köpekli 15 tane köpek var. Onlarla beraber avlıyorlar. Hayvan avına çıkıyorlar. Köpekler sizin için ne ifade eder? Diye soruyor. Diyor ki yani bizim işte onlarla ava çıkıyoruz. Köpeklerle ava çıkarız yani. Onları salarız. İşte onlar bize hayvanı tutarlar. Maymunları yaşar.
About an hour later, myself and seven Hadzabi hunters raided the baboon camp that was...
Tamam. 2023. 2023'te bunlar da insan. Şimdi bunları yani insanlara mı daha yakın kılıyorsunuz yoksa hayvanlara mı? Sizce kime daha yakın? Hı? 2023'te yani şu zamana bak. Ya 2023 değil 2 sene önce. Yani 2021. 2021'de bak bunlar da insan. Yani sen de insansın bunlar da insan. Ama bu insanların tek derdi et. Et, bir yerden et bulmak. Karnım doysun. Hiçbir fikir yok. Hatta bak neyi? Yıldızları soruyor. Yıldızlar diyor bir şey. Manası yok yani. Ne manası olacak ki? Yani yıldızları bilme ne alakası var? Yani benim önemli benim için önemli olan et. Et yemem lazım ki karnım doysun ve ben güçlü kalayım. Bir de o şey saldırgan hayvanlar var. Onlara karşı da kendimi korumam lazım. Başka bir şey. Lazım gelmez. Şimdi bak bu ne kadar gördünüz bilmiyorum ama üstlerinde böyle hayvanların şeysinden derisinden üstlerine elbiselerini yapmışlar. O belki görememişsiniz ama altında pantolon giymişler. Kısa. Kısa böyle pantolonları var. Yani zaten adamlar gitmiş bak. Kameraya çekiyorlar. Yani kamerayı da görüyorlar. Bunlar oraya gitmiş olanlar tabii biz gibi insanlar yani gömlekli, pantolonlu vesaire bütün o kamera malzemeleri işte o mikrofonlar şudur. Bunlar da biliyorlar, gördüler ya. Ya bu ilk de bunlar en son kabile olduğu için bu Afrika'da olan böyle doğal yaşayan birçok bunlarla gidip görüşenler var, röportaj yapanlar var. Yani sadece bunu değil yani birçok işte modern dünyadan gelen insanlarla temasları oluyor. Hatta bak yine pantolon kısa pantolon giymeye başlamışlar. Şimdi muhtemelen şimdi bak bunların yani niye böyleler bir sorun. Niye böyleler? Çünkü işte insan hiçbir şey bilmez. Ve bilgisini nereden alır? Çevresinden alır. Şimdi çevresinde hiçbir şey olmadığı zaman bilgi olarak sadece var olan bilgi nedir? Avlanmak. Hayvanlar, o belirli hayvan türleri, o hayvandan çıkardığı sesler ve o hayvanların arasında tehlikeli olanlar hangileridir? Tehlikesiz olan hangileridir? Hangisinin eti güzeldir? Hangisinin eti güzel değildir? Bilgi bundan ibaret. O şimdi o yaşadıkları alanda bundan fazla bir bilgiye ihtiyaç duymadığı zaman insan gelişmeyecek. Tam gelişmeye ne hacet var ki? Aralarına belki birkaç tane deli çıkar. O belki diyecek ki ya bu yıldızların acaba bunun manası nedir? Belki orada fikir yürütecek, diyecek ki bu yıldızlar şöyle böyle, diğerleri diyecek ki sen delisin. Yani bizi ne, yıldızlar bizi ne ilgilendirir ki? Sen iyi bir avcı mısın, değil misin? Önemli olan bu. Dolayısıyla gelişmeyecek. Ama bak şimdi, yani hariçten bir temas ile muhtemelen bu kabile yavaş yavaş yani gelişebilir. Ne manada? Bak değişime uğrayacak. Yani evrimleşecek. Çünkü temas gerçekleşti. Şimdi artık bak o insan da beyaz insanı görmüş. Yani onu farklı farklı elbiseler içerisinde görmüş. O aletleri görmüş. Yani bunları şimdi ya sorgulayacak eğer ona ihtiyacı var ise, ama ihtiyaç yok ise sorgulamayacak. Şu anda yani bu videodan anladığımız kadar muhtemelen bunu dert edinmiyorlar. Çünkü hala hayat alanları var, yani yaşam alanları hala var. O alışkın oldukları hayatı sürdürebiliyorlar, devam ettirebiliyorlar. Dolayısıyla muhtemelen yani değişme ihtiyacı hissetmeyecekler. Ama o alan daraldıkça ve onlar artık alışkın oldukları şekilde yaşayamadıkları zaman ne edecekler? Değişme mecburiyetine kalacaklar. Neye göre değişecekler? O yeni dünyaya kim ayak uydurabilirse o yaşamaya devam edecek. Ayak uyduramayanlar ne edecek? Onlar yani işte ayak uyduramadıkları için ölecekler ve bir arkalarında bir nesil de muhtemelen bırakmayacak. Böyle bu kabile, yani bu haliyle kabile zamanıyla kaybolacaktır. İşte bu da, yani işte bu da evrimdir. Tamam, işte bu da yani İslam'ın da ispat ettiği. Yani o çevre şartları, tam çevre şartlarının etkisiyle eşyanın değişmesi, ki zaten bu herkesin idrak ettiği bir şey. Biz bunu zamanında derslerde işledik. Sen buraya bir elmayı koyduğun zaman o elmayı hiç yerinden oynatmasan dahi, hiçbir yani onun üzerinde senin kasten bir etki meydana getirmesen dahi o elma ne edecek? Değişecek. Yavaş yavaş o elma işte buruşacak, ondan sonra çürümeye başlayacak. Ondan sonra bak o çürümüş elmada yine hayat meydana gelecek. Kurtçuklar çıkacak. Bak bir değişim, yani orada evvelen elma vardı. Yani bir yani şey madde vardı. Meyve dediğimiz. Sonra o maddeden canlı varlıklar meydana geliyor, hareket eden. O elma hareket etmiyordu ama o hareket etmeyen elmadan hareket eden kurtçuklar meydana geldi. Yani değişim ile. Ondan o meydana geliyor. Çünkü Allah Azze ve Celle bu alemi böyle yaratmıştır. Bir şey bir şeyden tevellüt eder. Bir şey bir şeyden meydana gelir. Tamam. Ha şimdi... Nereye, niçin buraya döndük? Çünkü dedik ki Bedevi toplumunda nedir? Bedevi toplum işte vahşi bir toplumdur. O bir arada yaşayabilmesi için bir araya gelir insan. Bir araya geldiği zaman insan o işte çevre şartlarına göre gelişecektir. Ama her haliyle bak, yani bu toplumda başına bir lider var. Yani ne edecek? O toplum içerisindeki düzeni sağlayabilmek için başında bir idareci olacak. O idareci de kim olacak? O toplumun tabiatı gereğince, çünkü toplum vahşi bir topluluktur. Yani bir bilgi kaynağına sahip değildir. Dolayısıyla bu toplumun lideri kim olacak? Aralarında en güçlü olan, evet. En güçlü olan. Ve o yani güç tabanlı bir topluluk olacak. Kim en güçlüyse o lider olacak. Ve o güç, liderliği sağlayan güç olduğu için, insanlara hükmetmeyi sağlayan güç olduğu için daima murat azimlere yönelik olacak, güç toplama yönelik olacak. Dolayısıyla bu bedevi topluluklar işte zorunlu olarak nereye doğru gider? Devlet olmaya doğru giderler. Çünkü sürekli güçlenmek istiyorlar. Daha güçlü olmak. E nasıl daha güçlü olacak? Çevresinde bulunan diğer kabileleri içine... Yani onlara karşı savaşarak, onlara galip gelerek, gelme yolunda. Tamam. E vahşi topluluk dedik. Vahşi topluluklar işte bu bölge şartlara bak. Şimdi bu adamlar, bunlar yani semanın altı, açık semanın altında yaşıyorlar. Yedikleri o etin, tamam, o etin hakikaten yani bedelini ödüyorlar. Tamam. Yani o ağır hayat şartlarına ayak uydurmuşlar. Biz belki böyle bir ortamda belki iki gün, belki üç gün dayanırız. Ama onlar orada ömürlerini geçirebiliyorlar. Tamam, bak zor şartlara alışkınlar. Ve savaşçılar, avcılar. Tamam, yani dolayısıyla onlar bu şartlar altında çok daha güçlüler. Şehirde yaşayanlarda. Dolayısıyla yani böyle hadari topluluklara karşı da daha kolay galip gelebiliyorlar. Böyle vahşi bir hayat sürdürenler. El-Muhim şimdi bizim konumuz, yani bu vahşi topluluk ne diyor? Adım adım devletleşiyor. Ta şimdi devletleşmesine oranda, şimdi dedik yani o topluluk, vahşi bir topluluk, içerisindeki en büyük muharrik, yani onu harekete geçiren nedir? Güçtür. Burada yani böyle bir topluluk içerisinde bütünlük sağlanabilmesi için hem kendi içerisinde bütünlüğü hem de dışarıdan gelen tehlikeleri def etmek için ne lazım gelir? Bir asabiyet lazım gelir dedik. Asabiyet. Yani o toplumu birbirine kenetleyen, o toplumu yani tek yapan, tek vücut yapan bir güç lazım. Ha, ona asabiyet diyoruz. Yani onları kökte birleştiren, tam o toplumu kökte birleştiren, tek vücut haline getiren. Bunun da en yakını olan nedir dedik? İnsan tabiatına nesep asabiyeti. Nesep asabiyeti. Aynı anne babadan gelenler birbirine en yakın olanlardır. Onlar birbirini en çok sahiplenenlerdir. Sonra da onun en yakınları, yani daha yakındır, daha yakın bu şekilde. Yani o akrabalık bağları dahilinde bir benimseme, bir sahiplenme olur. Tam buna göre yani temelde insanın tabiatına yatan asabiyet nedir? Nesep asabiyetidir. Ama bu sadece nesep asabiyetiyle sınırlı değildir. Her türlü şey bu asabiyeti meydana getirebilir. Yani insanların ittifak ettikleri ve o bütünlüğü sağlayan ne ise o toplumun asabiyetidir. Buna göre bir din asabiyeti olabilir. Dini asabiyet olabilir. Yani din asabiyet olabilir. Veyahut da ama dinin belirli alanları bir asabiyet olabilir. O insanların bir arada olmasını sağlayabilir. İdeolojiler hepsi birer asabiyettir. Komünizm gibi, faşizm gibi, işte milliyetçilik vesaire hepsi birer bir asabiyettir. Tam insanları bir araya getiren ve onları birbirine bağlayan, hatta o asabiyet uğruna ne der? Canını ortaya koyar. Savaşır. Tam bunlar hepsi işte asabiyetlerdir. Şimdi böyle bir asabiyet lazım dedik. Tamam. Buraya, bu noktaya kadar vardık. Ondan sonra işte bu asabiyet üzerinden de devlete doğru gider. Şimdi bu üçüncü bölümde diyor ki devletler, hükümdarlık, hilafet, devlet yöneticilerinin dereceleri ve bütün bu hususlarla ilgili durumlar hakkında. Birinci fasıl, hükümdarlık ve devlete ancak birbirine kenetlenmiş toplumsal güç, asabiyet ve taraftarlar ile ulaşabileceği hakkında. Niye ancak hüküm, yani devlete ancak böyle bir, yani birbirine kenetlenmiş toplumsal bir güç olarak ulaşmak mümkündür? Çünkü diyor ki daha önce dediğimiz gibi insanların yani birbirlerine kenetlenmeleri, işte birbirlerini yani toplumu savunmaları ancak neyle mümkündür? Bir dayanışma ve yardımlaşmayla mümkündür. Bunun içinde bu da ancak bir asabiyet ile sağlanabilir. Daha önce geçtik. Tamam. Şimdi hükümdar, bu da o bütün o toplum, toplum ancak nasıl var olabilir? Eğer toplumun başında bir hükümdar olursa, reis. Veyahut da hükümdar reis ayrıyor İbn Haldun. Yani bir lider diyelim. Daha şey, lider lazım. Toplumu yöneten bir lider olması lazım. Şimdi bak burada diyor ki hükümdarlık bütün dünyevi, kaç neredeyiz? 215'te. Sayfa 215. Hükümdarlık bütün dünyevi faydaların, bedeni ve nefsi zevklerin ve arzuların, bu zevkleri ve arzuları tatmin etmenin kendisinde toplandığı iştah kabartıcı ve yüksek bir makamdır. Hükümdarlığın tabiatı bu. Tamam. Hükümdarlığın tabiatı bu. Doğası bu. Doğası ne? Bütün dünyevi faydalar, bedeni ve nefsi zevklerin, arzuların kendisinde toplandığı iştah kabartıcı ve yüksek bir makamdır. Çünkü hükümdar bütün, yani mutlak kudret ondadır. Yani o beşer toplumu içerisinde nihai kudret ondadır. O emreder, o nehyeder. Bütün o toplumun bütün yani sahip oldukları bütün mülk onda nihayet bulur. Bütün topladıkları rızık vesaire hepsi onda nihayet bulur. Dolayısıyla hükümdarlık makamı ne demek? O toplumun kesbettiği, topladıkları bütün o menfaatlerden ilk derecede istifade eden demek. O toplumun içerisinde her şeyden istifade eden kimdir? Hükümdardır. O istediği gibi istifade eder çünkü toplumun başındadır. Ha şimdi bu durumu, bu doğası, hükümdarlığın bu doğası doğrudan neyi sağlıyor? Bu makamda büyük bir rekabet meydana geliyor. Çünkü herkes böyle olmak ister. Ve en çok kim böyle olmak ister? Güçlü olanlar. Tam güçlü olan çünkü bu faydalardan istifade etmek istiyor. Toplumun bir araya getirdiği faydalardan istifade etmek istiyor. Tamam. Ne kadar güçlü ise, ne kadar arzusu kabarık ise o kadar da hükümdar olmak isteyecektir. Dolayısıyla o pozisyonda büyük bir rekabet var. Hükümdarlık pozisyonunda. Onun için diyor ki bu yüzden de onu elde etmek için genellikle rekabet edilir. Ve bir kimsenin mağlup olmadan o makamı başkalarına teslim etmesi çok nadirdir. Yani mesela Hasan radıyallahu anh gibi hilafet makamını terk edenler tarihte çok nadir görülmüştür. Tam bir ulvi bir maksatıyla Müslümanların kanı akıtılması, fesat fitne bitsin diye o hükümdarlık makamını terk edenlerin sayısı çok azdır. Bundan ötürü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem övmüştür ve cennet gençlerinin efendisidir. Ama genelde bir hükümdar makamını kendi rızasıyla terk etmez. Ancak başka daha güçlü olan onu makamdan zorla indirir. Onun dışında yani çok zordur. Aksine onun uğruna kıyasıya mücadele edilir ve savaşlar yapılır. İşte az önce de söylediğimiz gibi asabiyet olmadan bu mücadele verilemez. Ha şimdi pekala o hükümdar şimdi nasıl o diğer o makama göz dikenleri, o makama ulaşmak isteyenleri, arzulayanları nasıl makamdan def edecek? Asabiyeti olması lazım. Yani taraftarları olması lazım. Onu destekleyen, onu güçlendiren ve onu diğerlerine karşı muhafaza eden, onun yani makamını koruyan bir asabiyeti ihtiyacı vardır. Tamam. Yani işin özünde bu yatıyor. Ha şimdi tabii devlet zamanıyla ne diyor? Güçleniyor. Yani şimdi devlet oldu, hükümdar, etrafında işte insanlar var ve bu güçleniyor. Devlet güçleniyor. Şimdi devlet güçlendikçe ne der? Kendisi asabiyete dönüşür. Yani devlet aslen o hükümdar devleti oluşturabilmesi için asabiyete ihtiyacı vardı. İnsanları etrafında toplayabileceği bir fikir veyahut da bir amaç, bir dava veyahut da bir nesep neyse ha yani buna ihtiyacı vardı. Ha, devlet kuruldu, devlet oluştu, o da hükümdar oldu, gücüne güç kattı, genişledi, fetihler vesaire mal geldi, etrafına adamlar topladı, artık kendisi bir güç oldu. Artık başkaları o devleti bir asabiyet olarak kabul edip tam kendi yani kendi amaçlarını o devlet üzerinden yürütmeye başladılar. Yani devlet artık ne kendi zatına bir asabiyete dönüştü. Tamam yani devletin oluşmasıyla bugün işte burada şimdi dediği bunu diyor halk anlamaz uzaktan. Yani aslen hükümdarın bir asabiyete muhtaç olduğunu halk uzaktan anlamaz. Çünkü halk dışarıdan baktığı zaman mesela devlet güçlüdür. Devlet yönetiyor, hükmediyor. Devletin hiç kimseye bir ihtiyacı yok gibi duruyor. Halbuki devlet kendi içerisinde o tabanına ihtiyacı var. Tamam. Yani onun yani o taban yani o asabiyetiyle ancak o makama gelebildi. Ama niye devlet pekala böyle bir şeye ihtiyaç duymadığını zannediyor? Çünkü o devlet nereden geldiğini bilmiyor. Tamam bugün seni mesela yani şu anda bir idareye baktığın zaman devletleşmiş, artık devlet olmuş bir idareye baktığın zaman o devletin belirli bir asabiyete dayandığını göremediğin gibi devlet kendi zatına güçlü. Tamam, devlet kendi zatına güçlü. Ve herkes o devletin altına yer almaya çalışıyor. Hiç kimse o devletin pozisyonunu tam düşürmeye veyahut da kendisini onun o makama yerleştirmeye çalışmıyor. Niçin? Çünkü devlet kendi zatına bir asabiyete dönüşmüş. Tamam, bunu şimdi açıklayacağım inşallah. İkinci fasıl diyor ki devletin güçlenip istikrar bulmasından sonra asabiyete ihtiyaç duymayabileceği hakkında. Tam devlet demişti bunun sebebi şudur. Başlangıçta insanlar devlet otoritesine alışkın olmadıkları için nefislere devlete boyun eğip itaat etmek zor gelir ve bu ancak onlara galip gelip güç kullanmak suretiyle sağlanır. İnsanlar aslen yani bir başkalarının idaresi altına girmeyi sevmezler. Dolayısıyla güç kullanarak ne etti? O idare devleti oluşturdu. İnsanları kendisine boyun eğdirdi. Sonra devlet içinde iktidarı elinde bulundurulanların konumu istikrar bulup sağlanmıştıktan ve kuşaklar boyunca arkalarına gelenlere devrolunduktan sonra nefisler başlangıçlı durumu unuturlar. Artık o devlet var oldu. O devlette ne diyor? İşte kan yoluyla devrediliyor. Kan yolu devredildiği zaman o yavaş yavaş artık insanların o rahatsız oluşları, boyun eğme yönelik rahatsız oluşları onlar kaybolur, unutuluyor. Yani. Artık devlet bir var. Kimse bu nereden geldi, nasıl oldu bunu sorgulamıyor. Devlet var. Bugün bak bugün aynı şeyin gibi. Bugün Batı'nın dünya hakimi oluşu kabul edilen bir şey. Kimse demiyor yani bu Batı nereden geldi yani. Bu Batı hep böyle miydi? Yani hep Amerika hep mi dünya hükmediyordu? Amerika şurada bir 200 senelik bir devlet olsa. Tam bu Amerika hep mi insanlara hükmediyordu? Hep mi Batı yani galip idi? İnsanlara yön veren hep Batı mıydı? Batı dünyası mıydı? Ha bugün kimse bunu sorgulamıyor. Bugün bak Batı Avrupa bu yani liderlik konumu Avrupa'ya ait. Bilakis yani niye yani bu Avrupa'nın liderliği nereden geldi? Bunun geçmişi nedir? Bu Avrupa'nın dayandığı yani bu liderlik konuna gelişinde dayandığı asabiyetleri nedir? Ha, nasıl insanları topladı? Nasıl bu gücü elde etti? Bunu sorgulanmıyor, bunu sorgulanmıyor. Bilakis ne? Avrupa liderdir. E o zaman biz de Avrupa'nın liderliği altında kendi pozisyonlarımızı alalım. Nasıl Avrupa'nın liderliğinde vezir olabiliriz? Nasıl Avrupa'nın liderliğinde komutan olabiliriz? Nasıl Avrupa'nın liderliğinde işte memur olabiliriz? Kimse Avrupa'nın liderliği bir meşru mudur? Eğer meşru değilse biz bunu indirmemiz gerekmiyor mu? Bunu kimse konuşmuyor. Çünkü Avrupa'nın liderliği artık kabul edilmiş bir şey. Musellem. Bu nereden geldi? Bu işte zamanla meydana. Halbuki Avrupa lider değildik. Zamanında Batı dünyası yani doğunun çöplüğüydü. Tam batıdaki soylular çocuklarını doğuda eğitebilmek için yani yalvarıyorlardı. Yani İslam üniversitelerinde yani o medreselerde, camilerde okutabilmek için büyük medreselerde okulda o eğitim alabilmeleri için yalvarıyorlardı. Doğuda İslam uleması veyahut da Müslüman tabipler cerrahi ameliyatlar yaparken Batı dünyası işte pisliğin içerisine yürümemek için topuklu ayakkabı icat ettiler. Tamam. Yıkanmadıkları için parfüm icat ettiler. Aylarca, senelerce hatta yıkanmayanlar var. Tam Avrupa'da. Yani o parfümün icat edilmesinin sebebi o. Topuklu ayakkabı icat etmelerinin sebebi o. Çünkü bir tuvalet kültürleri yoktu ve yok hala. Yaptıkları tuvaleti, yani herkesin yatağı altında bir şeysi var, bir kabı var. Orayı yapıyor, ondan sonra pencereden sokağa fırlatıyorlardı. Her taraf pislik olduğu için, pisliğin içine yürümemek için topuklu ayakkabı icat ettiler. Bunlar hikaye değil ha, bunlar şaka olsun yani değil. Hakikaten böyle. Hakikaten böyle. Yani bilim açısından bütün bildikleri şeyleri hepsini Müslümanlardan almışlardır. Özellikle Endülüs devletin yani orada yani şeyin Avrupa ile temas en yakın olduğu yer orası. Endülüs devleti zamanında. Dolayısıyla Batı dünyası bu konumda değildi ki. Ha peki la Batı dünyası nasıl bu hale geldi? Nasıl bu konuma geldi? Mesela bir tane şeysi Telegram hesaplardan birisi var, Beyaz Minare diye. Bugün tarihte ne oldu diye bir şeysi var. Orada paylaşmış kardeşler. İşte nasıl bu konuma geldiler? Çünkü herkesi öldürdüler. Tam herkesi köleleştirdiler. Yani Batı dünyasının insanlığı ezdiği gibi, öldürdüğü gibi, katlettiği gibi, işkence yaptığı gibi ikinci bir topluluk yok. Tam bu Normanlar, bu Vikingler, bu Keltler, bunlar zaten hepsi putperest, pagan bir topluluk. Ve bütün insanlığı, yani özellikle bu Batı Doğu medeniyetini, işte Haçlı Seferler mesela yakın tarihte, nispeten yani daha yakın tarihte neler yaptığı işte belli ortada. Ondan evvel yaptıkları ortada. Hususen yakın tarih, Cezayir'de yaptıkları, işte Libya'da yaptıkları, Mısır'da yaptıkları, Hindistan'da yaptıkları, daha yakın tarihte Irak'ta yaptıkları, Afganistan'da yaptıkları, hepsi ortada yani. Tam asabiyetleri, bunların asabiyetleri bir adalet vesaire değil, bunların asabiyetleri işte sadece insanı sömürmek. Tam insanları katlederek, insanı sömürerek, insanı eziyet ederek, insanı köleleştirerek kendi zenginlikleri, kendi hayat standartlarını yükseltmek. Aslen geçmişleri bu. Yani bu yoldan bu makama geldiler. Dolayısıyla aslen liderliği hak ediyorlar mı? Yani böyle bir yoldan gelen birisi lider olabilir mi? Lider olamaz. Aslen ne? İnsanlık yani bunlara karşı ittifak edip bunları liderlikten indirip hatta bunları cezalandırması lazım. Tamam. Ama işte mesele o. Şimdi hani devlet oluşmuş ya, artık o devlet nasıl meydana geldi? Yani şimdi Avrupa devleti diyelim ya da Batı devleti, Batı idaresi. Kimse bunu sorgulamıyor. Bu nereden gelmiş bu Batı? Nasıl bu konuma gelmiş? Yok. Bakıyor sadece, burada güçlü bir devlet var, idare var. İşte bunlar böyle her tarafı yöneten bunlar. Her yerde bunlar var. Bütün kültürlerini her yere yaymışlar. Herkes bunlar gibi giyiniyor. Herkes bunlar gibi konuşmak istiyor. Herkes bunların altında çalışmak istiyor. Herkes bunların koyduğu hedeflere göre hedeflere ulaşmaya çalışıyor. Herkes bunların yediklerini yiyor. O zaman bunlar demek ki o liderliği hak ediyorlar. O zaman onların liderlikleri sorgulanmaz. Ama ne deriz biz? Biz onların altında yer almaya çalışırız. Onların biz birer vezirleri olalım. Biz onların birer komutanları olalım. Biz onların birer işte memurları olalım, işçileri olalım. Tamam. İşte bu nereden geliyor? Bu yani o devlet zamanıyla işte şimdi mesela Batı sömürerek, öldürerek, katlederek işte ne etti? Bir konuma geldi. Sonra o güçlü konumunu idame etti. İdame edince artık o şeylere ihtiyaç duymuyor bak. Artık eskisi gibi şey değil, sömürgeci değil. O sömürgeci siyasetini başka bir hale soktu. Daha da gizli bir hale getirdi. Artık yani kimseyi köleleştirmiyor. Köleleştirmeyi farklı bir surete soktu. Dolayısıyla kimse onu artık göremiyor. Kendi zatında bir asabiyete dönüştü bak. O artık kendi asabiyeti oldu. İnsanlar Avrupalı olmak istiyor. Avrupalı olmak istiyor. O bir asabiyet oldu bak. İnsanları toplayan. Bak o fikir etrafında insanlar toplanıyor. Bizim Türkiye'de de böyle sözde ilerici, hakiki gericiler var. Avrupa gibi olmak isteyenler, Batılı gibi olmak isteyenler. Geleceği ve şeyi yani ileri görüş medeniyeti orada görenler. Tamam bunları şimdi bu toplumun mesela işte Kemalist toplumun işte bu yani liberal toplumun Türkiye'deki demokrat toplumun asabiyeti nedir? İşte asabiyeti bu. Onları bir araya getiren, onları birbirine kenetleyen nedir? O Batı medeniyeti. Onlar gibi olmak istiyorlar. Ha işte o Batı medeniyeti o asabiyet uğruna hatta ne ediyorlar? Hatta ölebilirler dahi. İşte bak kimisi o komünistlerden kimisi kendini yakıyor. İşte ölüm orucuna giriyorlar. Mesela bak yani o asabiyet için canlarını feda edebiliyorlar. Tamam, o da bir asabiyet yani. Tamam, o zaman el mühim yani burada şimdi konumuz ne? Bu devlete gidebilmek için bir asabiyet lazım. Sonra o asabiyet ama devlet kendisi asabiyete dönüştüğü için artık o esasta dayandığı asabiyete artık ihtiyaç duymaz. Dolayısıyla onu kaybeder. O asabiyetini kaybeder. Artık diyor, insanlar onun yanında ya neredeydik? Çünkü iktidarı elinde bulunduranların başkanlıkları sağlamlaşmış ve zihinlerde onlara itaat edileceği inancı dini bir renk kazanarak iyice yerleşmiştir. Bak ona itaat edenler yani o liderlik makamına itaat artık sorgulanmayan bir şey. Hatta bu artık dini bir renk kazanmış. Dini şimdi bu yani batıl bir din veyahut da sahih bir din surette. Yani o sorgulanmıyor artık. Yani bu doğrudur. Bunları itaat etmemiz gerekir. Artık insanlar onların yanında ve onlar için dini inançları için savaşıyor. Muşçasına savaşırlar. Ya da ne? Evet. İnançları için savaşıyor muşçasına savaşıyorlar. İşte bu durumda baştakiler asabiyete ihtiyaç duymazlar. Çünkü artık kendileri asabiyet oldu. Anladınız? Yani aslen evvelinde bir asabiyet ihtiyaç duyuyorlardı. O güçlü olmaları ve insanların onların etrafında toplanmaların neticesinde artık zamanıyla onlar kendileri bir asabiyete dönüşüyorlar. Dolayısıyla artık esas asabiyete ihtiyaçları yok. Anladınız? Vakamıza mesela çekersek, vakamıza çekiyoruz da yani bunu herkes eşit manada anlayamıyor. Dolayısıyla yani fayda olduğu gibi zarar da olabiliyor. Tamam. Anlaşılmıyorsa anlaşılmayan yön sorulsun. Tamam.
Şimdi geldi mi bu arada?
Çünkü bu hassas.
Şimdi çok
bilmiyor aslında. Yok. Tamam. Hassas konular. Yani şimdi mesela bizim sahada meydana gelmiş olan idarenin asabiyetleri vardı. Tamam. Bu asabiyetlerin arasında din asabiyeti var. Yani biz niye buraya geldik? Çünkü biz cihad etmek için. Dinimizi yaşamak için, şeriatın ikamesi için buraya geldik. Ya bu bizi toplayan asabiyet. Her birimiz farklı yerlerden, hatta evvelen tanışmıyorduk. Sonra burada tanıştık, var bir topluluk oluştu. O topluluk bir asabiyete bina ediyor. İşte o asabiyet o din asabiyeti. Ya da dini bir asabiyet diyelim. Bizim idaremiz de aynı asabiyeti paylaşıyor. Bu asabiyeti netti zaman zaman aynı asabiyeti paylaşmayanlara karşı savaşarak müdafaa etti. İşte burada fasiller savaşları vesaire oldu malum. Ve o savaşlarla gittikçe güçlendi. Gücüne güç kattı. 10 olan bir yerde 10 tane yani taifenin bulunduğu ve 10 tane farklı belki asabiyetin bulunduğu bir yerde zaman ilerledikçe mücadeleyle, savaş ile güç işte ortaya koyarak ne oldu? Tek bir taife kaldı. Ya bu taife geçenlerde size bahsetmiştik. Yani o bahsetmiştim. O asabiyet din ile güçleniyor ya demiştik. O zaman asabiyeti güçleyen din ise dinin zayıflaması oranında asıl asabiyet tekrar ortaya çıkar dedik. Tamam şimdi yani o dini asabiyet gittikçe yani başka aslen o asabiyeti yani benimsemeyen tarafları da dahil ederek yani büyüyebilmek için, güçlenebilmek için tamam bu anlaşıldığını bilmiyorum ama yani sen şimdi insanlar belirli bir asabiyet üzere bir araya geliyorlar. O zaman şimdi o asabiyetin sahibi olan topluluk ne kadar genişleyebilir, ne kadar güçlenebilir? asabiyetin miktarı kadar güçlenebilir. Yani asabiyetin nihayet bulduğu yerde o toplumda gücü nihayet bulacak. Ha, eğer şimdi mesela farz edelim, biz milliyetçi bir topluluğuz. Türk milliyetçisiyiz hepimiz. Bizi bir araya getiren, bizi birbirimize bağlayan ve bizi harekete geçiren Türk milliyetçiliğimiz. Ve bu Türk milliyetçiliği de nasıl bir renkte bir Türk milliyetçilik? Yani Osmanlı renginde, yani dindar bir Türk milliyetçilik diyelim. Tamam, çünkü Türk milliyetçiliğinde değişik renkleri var. Bizi bir araya getiren, bağlayan asabiyet bu. Şimdi bu böyle bir asabiyete sahip olan biz, bu topluluk ne kadar büyüyebiliriz, ne kadar güçlenebiliriz? Bu asabiyeti paylaşanların miktarı kadar güçlenebiliriz. Şimdi mesela burada biz 40-50 kişiyiz. Hepimiz Türk milliyetçisiyiz. Bizim gücümüz bir yere kadar. Tamam, biz bu 50 kişi tamam bir araya geldik, çalışıyoruz ama bir yere kadar. Yani bizim kudretimizin dışına çıkamayız. Ama biz daha da büyümek istiyoruz. Daha da güçlenmek istiyoruz yani. Şimdi biz kendi asabiyetimiz dahilinde artık daha çok güce ulaşamıyoruz. Ne etmem lazım? Benim asabiyetimi ecnebi olanlardan yardım almam lazım. Dışarıdan yani. Ha, bu nasıl olacak ilk zamanlarda? Yani bizim asabiyetimize en yakın olanlar. Mesela Türk milliyetçisi ama biz kadar dindar değil. Ama Türk milliyetçisi. Ha, onlara yöneleceğiz. Asabiyetimiz onlara genişleyecek. Şimdi onlara genişlediği miktarca evet güç kazanacağız. Ama kendi asabiyetimizden de ödün verip kaybedeceğiz. Ha, şimdi o ne kadar ben güç arzusu devam ederse o kadar da benim asıl asabiyetime ecnebi olanların asabiyetlerinden istifade mecburiyetine kalacağım. Dolayısıyla bu belki daha nereye kadar gidecek? Kendi asabiyetimi tamamıyla kaybedinceye kadar bu belki devam edebilir. Tamam, çünkü güçlenmen lazım. Yani bu ya kendi kaynaklarından yapacaksın. Kendi kaynağın buna yetmeyecekse o zaman harici ecnebi kaynaklardan yardım alacaksın. Tamam, dolayısıyla bak yani bizim sahamızda da mesela idare kendi kaynaklarının bir yere kadar. Ondan sonra ondan fazlası yok. Ama daha güçlü olmak istiyorsun. Bütün bölgeye hakim olmak istiyorsun. Devlet kurmak istiyorsun. Devletler arası itibar edilen, kabul edilen bir devlet olmak istiyorsun. Bunun için cemaat olmak yeterli mi? Cihat cemaat olmak yeterli mi? Değil. El-Kaide olmak bunun için elverişli mi? Değil. O zaman bak o asabiyetini kırman lazım. Elbet en yakın önce asabiyet, en yakın taifelere başvuracaksın ama bu güç arttıkça değişecek, genişleyecek yani. Ha, şimdi sen güç kazandıkça güç kazanıyorsun. Bak şu anda mesela bizim bölgemizde tek bir taife kaldı. Hatta bu hükümet kurdu, devlet olma yoluna gidiyor. Şimdi bak o kadar güçlendi ki asıl asabiyetine ihtiyaç duymuyor artık. Asıl asabiyetine ihtiyaç duymadığı için mesela evvelen asabiyete dayanan ameller artık para karşılığı yaptırabiliyor. Dolayısıyla ribatı artık bir mücahide tutturma mecburiyetinde değil. Mücahide ihtiyaç yok. Halktan örgütleyebiliyor. Para karşılığı. O halktan olan adam belki cihatla hiç alakası yok. Evet, Müslüman, namazında vesaire. Ama ribat noktasına ribat tutmasının sebebi o senin benim gibi cihat gayesi değil. Cihat amacı değil. O asabiyet değil. Bilakisine maaş. Artık paralı asker tutuyor. Yani kendi devletini paralı askerle güçlendiriyor. Paralı askerlerle muhafaza ediyor, himaye ediyor. Bak yani burada artık o asıl asabiyet neydi? Zamanında hepimiz mücahittik. Tam aramızda para için ribata gidecek adamı aramızda tutar mıydık? Veziristan'da mesela bazı muhacir kardeşler ticaret yapmaya kalkıştılar. Diğerleri onları yani dışladılar. Yani nasıl siz buraya niçin geldiniz? Biz de ilk zamanlar böyleydik hatırlarsanız. İlk dönemlerde burada aramızda birisi ticaret yapmaya kalkışsaydı derdik yani Allah'tan korkuyoruz. Yani ticaretim geldim buraya. Ama bak şimdi nasıl bizim asabiyetlerimizde nasıl değişti bu. Biz de artık ticaret yapmıyor muyuz? Yerleştik, medeni bir hayata geçtik. Biz de artık ticaret de yapıyoruz vesaire vesaire. Bak biz de asabiyetimiz değişmiş mi? Bizim de asabiyetlerimiz değişmiş ya. Yani. Tamam, el mühim şimdi devlet. Bak şimdi bir devlet idare var oldu. Şimdi idare kendisi yani güçlendiği için artık kendisi bir asabiyete dönüştü. Asıl asabiyete ihtiyaç duymuyor artık. Kendisi bir asabiyet. Dolayısıyla insanlar o cemaatin bir ferdi olmak istiyorlar. O cemaatin temsil ettiği fikir, asabiyet için değil, o cemaatin sağladığı faydalar, menfaatler sebebiyle. Dolayısıyla neyin etrafında toplanıyorlar? Yani şimdi mesela bazı insanların ortak fikri neye bina ediyor? Cemaate bina ediyor. Yani onları bir araya getiren asabiyet nedir? Cemaatin kendisi. Tamam, yoksa cemaati aslen bir araya getirmiş olan temeldeki asabiyet değil. Bilakis cemaat artık kendisi bir asabiyete dönüşmüş. Dolayısıyla ne diyor insanlar? O cemaati bir asabiyet olarak görüp cemaati muhafaza ediyorlar. Cemaati himaye ediyor. Cemaat için savaşıyorlar. Cemaat için fedakarlık yapıyorlar. Tamam. Artık diyor insanlar onların yanında ve onlar için dini inançları için savaşıyormuşçasına savaşırlar. İşte bu durumda artık baştakiler asabiyete ihtiyaç duymazlar. Aksine sanki onlara itaat edilmesi Allah tarafından farz kılınmış ve değiştirilmesi mümkün olmayan bir emir gibi algılanır. Bu yüzden yani bu bahis hatta iman esaslarının son kısmında sanki inanç esasından biriymiş gibi imamet bahsinde mesela akide kitaplarının imamet bahsi vardır. Tam niçin o imamet bahsi? Elbette yani burada şimdi yani biz yani bizim dinimizde imamlığın bir şeyse bir şer'i bir konumu var yani. Onun için akide kitaplarına girmiştir. Ama yani böyle bir durumu da var. Çünkü işte imamlık kendisi bir asabiyete dönüşüyor. Dolayısıyla insanlar artık o makama inanırlar. Yani o makamda bir kutsiyet vardır. Özellikle biz Türklerde. Tamam, Türklerde. Türkler derken Türkiyeliler yani. Yani Osmanlı milleti. Tamam, Osmanlı halkı. Şimdi özellikle bizlerde devlet nedir? Mukaddestir. Devlet mukaddestir. Yani o makam mukaddestir. Yoksa hükümdar kendisi değil. Mesela Araplardan bizi ayıran bir vasıf bu. Araplarda hükümdar mukaddestir. Yani onu yani bir kutsiyet vereceklerse hükümdarı verirler. Onun için biz yani bu konularda pek uyum sağlayamıyoruz. Ama yani bizim kültürümüzde devlet mukaddestir. O ta bizim eski köklerden geliyor. Yani o ta eski yani Türk ve İslam öncesi tarihten geliyor. Devlet mukaddestir. Dolayısıyla herkes yani o devlet makamında kim oturuyor çok önemli değil. Evet ehil olması lazım vesaire vesaire. Ama yani kimdir o çok önemli değildir. Önemli olan devlettir. Dolayısıyla herkes devlete boyun eğer. İdareye boyun eğer yani. Ama yani Araplarda boyun eğilen şahıstır. Devleti temsil eden şahıstır ve herkes o şahısa bağlanır. Tam dolayısıyla yani bu imamlık makamı elbette bizim dinimizde de hem dinin hem de kültürü olarak insanlık yani insanların kültüründe bir yani bir önemli bir konumu vardır. Dolayısıyla yani bu akide kitaplarına da girmiştir. Ha şimdi el muhim böyle bu hale gelmiş yani asıl asabiyetten kendisini sıyırmış olan yani bu gücüne binaen yani kendisi asabiyete dönüştüğü için böyle devletleri artık ne ederler diyor bunlar diyor güçlü toplulukların yardımına ve desteklerine başvururlar. Artık bunlar yani hariçten yani o asabiyette ortak olduğu insanların ihtiyacı yok artık. Tamam yani sana ihtiyacı yok artık yani. Zamanında sana ihtiyacı vardı. Tamam? Sana ihtiyacı vardı. Çünkü dava oydu. Yani temsil ettiği, onun temsil ettiği dava oydu. Diğer muhalif olan taraflar da o davaya muhaliflerdi. Dolayısıyla onlara karşı galip gelebilmesi için sana ihtiyacı vardı. Tamam, yani bir Ahrar'a karşı savaşırken ya da Zengi grubuna karşı savaşırken veyahut da daha eski o Ceyş-i Muhammed vesaire o daha eski zamanlarda veyahut da bu yani Dera taraflarında bu Ceyş-i İslam vesaire gibi taraflara karşı savaşırken sana ihtiyacı vardı. Çünkü o zaman ne? O zaman asabiyet savaşı vardı. Onların asabiyetleri farklı, bizim asabiyetimiz farklı ve cemaat daha henüz zayıf. Dolayısıyla sana ihtiyacı var. Dolayısıyla aynı asabiyeti, asabiyette ortak olanların hepsine ihtiyacı var. Dolayısıyla onların hepsini kuşatıyordu. Ama artık devlet, artık kendi zatında güçlü. Artık o asabiyetten beslenmeye muhtaç değil. Dolayısıyla senin o asabiyette ortak olduklarına bir ihtiyacı da yok.
Bir sorun var şimdi burada. Şimdi devlet ve hükümet olarak meseleyi alırsa hocam, o asabiyet demek olur ama o hükümetin daha sonra o asabiyete sahip olan kişileri dışlamasından sonra bu asabiyet sahibi kişiler o hükümeti düşürüp yerine başka bir hükümet ekleyebilmesi mümkün mü?
Tamam, orada değiliz. Orada daha değiliz. Yani oraya daha gelmedik. Tabii öyle zaten. Yani işin tabiatı bu. Tabii işin tabiatı zaten bu. Bunu şimdi getirecek örnekler de var. Tamam, elbette yani şimdi yani ne dedik yani asabiyette ortak oranlara ihtiyaç yok. Dolayısıyla bunu nasıl hallediyor? İhtiyacı dışarıdan hallediyor. İşte mukavvamı şabiye gibi taifelerle bu ihtiyacını karşılayabiliyor. Veyahut da diğer işte aslen diğer taraflarından da kendisine savaşçılar devşirebiliyor. Çünkü kendisi artık güçlü. Tamam mı? Yani senin desteğine ihtiyacı kalmadı. Bu anlaşıldı mı bilmiyorum. Yani bu mesela hani misal mafya diyelim. Şimdi mafya mesela bir mahalle çetesi. 5-10 tane adam o mahallede çetelik yapıyorlar. Her yani o 15 o 10 kişi bir araya getiren bir asabiyetleri var. Orada biz söz sahibi olacağız. Biz burada işte haraç keseceğiz. Biz burada uyuşturucu trafiği bizden geçecek vesaire vesaire. Tamam. Dolayısıyla onlar bir arada ve şimdi onların başına bir lider olacak. O lider o 10 kişiye muhtaç mı? 10 kişinin desteğine muhtaç mı? Evet, muhtaç. Çünkü onlar onu desteklemezse lider olamayacak. Aynı zamanda o 10 kişinin arasında her biri belki değil ama güçlü olanlar, fikir sahibi böyle hani düşünce sahibi olanlar, onlar o makamı istiyorlar çünkü onlar lider olmak istiyor. Çünkü asıl yani şey asıl kazanç orada. Dolayısıyla bak şimdi o baştaki lider daha güçlü olması lazım. Sürekli onları ezecek yani altta aşağıda tutacak, kendisi daha güçlü olması gerekiyor. Daha güçlü olan onu devirirse diğerleri o daha güçlü olana itaat edecekler. Çünkü zaten sistem ne üzere kurulmuş? Kim güçlüyse o idare eder. Ve o toplumun da yani işleyebilmesi için lazım gelen bu. Tam lazım gelen bu. Çünkü zayıf olan o toplumu idare edemez ki. Toplumu ifsad edecek. Yani 10 kişi de kaybedecek. Yani en zayıflarını başa geçirirlerse hepsi bozulacak. Hepsi yani kar kaybedecek vesaire. En güçlü olan başta olması lazım. Ha şimdi düşünün, bunlar çalıştılar. 10 iken 100 oldular. 100 iken 1000 oldular. Artık bak yani o güçlendikçe o şimdi başta bir lider kadrosu meydana geldi. O lider kadrosu nereden geliyordur? Eski zamanlardan geliyordur. Yani orada şimdi belki o çete olmaktan çıktı, bu artık bir aile oldu. Bilmiyorum nasıl tabir ediyorlar ama yani mafya bir aile oldu. Yani ailenin aile babası var, aile işte efradı var. Belki bunlar 10 kişi oldu. 10 kişi işi yürüten adamlar. Ama 1000 tane eleman var. İşleri onlara yaptırıyorlar. Şimdi bu 10 kişi ve bunlar artık seviye atladılar. Şimdi artık para çoğaldı, bunların hayat tarzları değişti, bunlar artık başka çevreler girmeye, artık sosyeteye girdiler vesaire vesaire ve siyasete de atılmaya başladılar. Çünkü artık bunlar yani sadece uyuşturu ne diyorlar, torbacılık yapmıyorlar, bunlar artık üretim yapıyorlar belki. O büyük paraları şey edecek, yani aklayabilecek şeyler lazım, fabrikalar kurdular vesaire, ticaret yapıyorlar başka ülkelerle, işi büyüttüler. Onlar artık işi büyüttü. Dolayısıyla şimdi artık bunlar hatta siyasete girmeye başladılar. Şimdi bak bu konuma gelmiş olan bu adamlar, o sokakta olan o eski çeteciler var ya, onlar da öyleydi zamanında. O çetecilere ihtiyaçları kaldı mı? Hayır. Tam bak aslen onları bir araya getiren asabiyet oldu. Ama onun artık ihtiyaçları yok. Çünkü artık onlar kendileri asabiyet oldu. İnsanlar onların etrafında toplanıyor. Çünkü fayda onlarda artık. Tamam. Dolayısıyla kendisi asabiyet oldu. Artık o alanlara ihtiyaç kalmadı. Bunun gibi yani. Bunu değişik misaller yapıp getirebiliriz. Ha şimdi diyor ki mesela bunların örnekleri demiş burada Abbasi Devleti. Mesela Abbasi Devleti ilkin, yani şimdi tabi İbn Haldun Rahim'in bahsi nesep asabiyeti üzerine götürüyor. Tamam. Şimdi Abbasi Hilafeti neydi? Arap bir devletiydi tabii ki. Ama özellikle Vasık döneminden sonra, Vasık Billah döneminden sonra gittikçe yani o Arap unsuru zayıflamaya başladı. Niçin zayıflamaya başladı? Çünkü devlet güçlü. Abbasi Hilafeti güçlü. Hilafeti Emevilerden devraldılar. Emeviler çok güçlü bir yönetimdi. Tamam bak, bunun en büyük şahidine bizim bugün bildiğimiz İslam alemi. Yani tabii bugün sadece harita üzerinde kaldı. Ama yani İslam alemi dediğimiz şeyden al, yani doğudan, uzak doğudan al ta ki batıya kadar ve işte Yemen ve Avrupa kıtası değil ama işte buraya kadar. Yani ta Ardurum, işte Erzurum filan bu bölgeler. Buralar hepsi Emeviler döneminde fethedildi. Tam hatta işte Endülüs Devleti yani İspanya ve ta işte doğuda Hindistan taraflarına kadar işte Türklerin toprakları, işte Seyhan Ceyhun arası Mevvara Nahri bölgesi, Yemen zaten. Yani bütün bu İslam toprakları hepsi Emeviler zamanında fethedildi. Abbasi döneminde hiçbir fetih gerçekleşmedi. Tam Abbasilerin bütün meşguliyeti neydi? İlk dönemlerde devlet güçlüyken yani var olan sınırları muhafaza etmek. Devlet gücü zayıfladıkça toprak kaybettiler. Toprak kaybettiler ne manada? Yani kafire değil ama kendi içerisinde devletçikler oluştu. Küçük küçük devletçikler oluştu. Bu manada hilafet ciddi manada zayıfladı. Sonra bunu yine tabi ondan sonra yani Haçlı Seferler oldu. Yani Haçlılar bazı yerleri alabildiler. Yani mesela Sicilya gibi, Malta Adası, işte İspanya gibi vesaire. O hep düştü. Oraları hepsi İslam topraklarıydı. Sonra hilafet şeye geçti. Yani Osmanlı'ya geçti. Osmanlı da bu İslam âli topraklarını yine birleştirdiği, yani o kaybedilmiş olan yerleri birçoğunu geri aldı tabii Endülüs müstesna ve aynı zamanda ne, bir de Avrupa kıtasına doğru fetihler başlattı ta ki işte Viyana'ya kadar ilerledi. Tam yani uzun zamandan sonra tekrar bir ilerleme kat eden İslam aleminde yani fetihler gerçekleştirdiği Osmanlı oldu. Ha şimdi Emeviler yani çok güçlüydü. Ha, Emevileri deviren Abbasilerdir. Tam Abbasiler de ilk dönemde güçlü bir hilafet, yani güçlü bir saltanattı. Dolayısıyla bak Abbasiler kendi zatına asabiyete dönüştü. O asabiyetten yani Abbasilerin sağladığı o kudretten, o güçten istifade etmek için bir de artık onlar bağımsızlar, güçlüler. Ne ettiler? Acemler onların etrafında toplanmaya başladı. Ve onlar da artık Acemlerden istifade etmeye başladı. Abbasiler artık Türkleri, işte Farsileri, Deylemileri vesaire, bunları artık asker olarak tutmaya başladılar. Bunlar da çok iyi savaşçı oldukları için özellikle orduyu artık Türklerden, Deylemilerden yani meydana getirdiler. Farsiler daha ziyade işte böyle devlet hizmetinde filan, Bermekiler mesela çok meşhurdur. Harun Reşit dönemine kadar. Bunlar daha ziyade böyle yani devlet, saray hizmetine soktular. Tabii şimdi bak yani şimdi burada bak bir asabiyet değişimi var. Bunlar ilkin, evet bunlar ilkin hizmetteydi. Ama net yavaş yavaş güçlendiler. Çünkü artık Abbasi hükümdarlığın gücü onlara dayanıyordu. Ve özellikle işte Farsiler ve Türklere. Ya şimdi tabii hükümdar, yani hükümleri kudretli onlara dayanınca onları ne kadar güçlendirirse o kadar kendisi de güçlü olacak. Dolayısıyla onları güçlendirdiler. Ve Türkler mesela, Türkleri ve diğerlerinde öyle ama işte şimdi Türkler üzerine konuşuluyor. Türkler hem savaşçıydı ama Türklerin başındaki komutanlar da yine kendi aralarından, yani Türklerden. Dolayısıyla zamanıyla Türkler iyice güçlendi. O kadar güçlendiler ki artık Abbasi, yani halife tayininde dahi artık onların sözleri geçmeye başladı. Çünkü ordu, güç. Bak yine mesele oraya dönüyor. Çünkü güç onlardaydı. Dolayısıyla bir Abbasi halifesi, bir Abbasi hanedandan birisi, işte akrabasının birisini halletmek istediği zaman belirli bir ordu komutanı ittifak ediyordu. Onun gücünden istifade ederek mesela o kardeşini, amcasını neyse onu hallediyordu. Onun yerine kendisi sultan oluyordu. Kimin desteğiyle sultan oldu falan falan, komutanın. O komutanın rütbesi de doğrudan en azından ona eşit olmasa da ona eşit olmaya yakın bir dereceye geliyordu. Dolayısıyla gittikçe güçlendiler. Ta ki hatta onlar da Abbasileri devirip, tabi devirip derken Abbasi hilafetini devralmadılar ama yani artık Abbasi halifesi artık resmi bir şey olmaktan ibaret kaldı. Yani sadece bir resmiyeti var. Hükmeden kimlerdi? İşte Memluklar. Yani Memluk sultanları. Türkler yani ilkin, ondan sonra Çerkezlere döndü. Oysa yani artık idare Türklerin eline geçti. Bunların arasında en meşhurlar Selçuklar. Selçuklar bu dönemde ne ettiler? İşte kendi imparatorluklarını kurdular Selçuklar. Büyük Selçuklar, yani Irak Selçukları. Ondan sonra Anadolu'ya yürüdüler. Anadolu Selçukluğunu, Selçuklar Selçukluğunu kurdular. İşte bundan sonra da işte oradan da Osmanlı meydana geldi. Dolayısıyla dediğim gibi yani elbette sen bu ecnevi asabiyetlerden istifade ettiğin zaman bir, kendi asabiyetini kaybediyorsun. İki de o ecnevi asabiyet güçleniyor. Ve o sana bir yerde artık galip gelebilir. Galip gelir tabiatınca. Ama galip gelebilir diyoruz çünkü yani müdahale edebilirsin. Tamam, bu mesela işte Abbasi devleti böyle olmuş. Mağrib'de diyor Sinhaciler de aynı şekilde böyle olmuştur. Endülüs'teki Emevi devleti de aynen böyle olmuştur. Tamam. Şimdi işte başlangıç aşamasındaki bir devletin kuruluşu ve korunması bir asabiyet sayesinde olur. Tartuşi, Ebu Bekir Tartuşi Melik ulemasına Sirac-ül Muluk diye meşhur bir kitabı vardır. O diyor ki devletlerin mutlak olarak paralı askerlerle korunduğunu sanmaktadır. Yani o bu Sirac-ül Muluk kitabında devlet yani ne kadar çok askeri gücü varsa o kadar da o devlet güçlüdür diye bir nazariyesi var. İbn Haldun bunu itiraz ediyor. Diyor ki bu evet bu doğrudur ama ne zaman doğrudur? Artık devlet kendisi güç olduktan sonra. Tam devlet kendisi güç olduktan sonra evet o zaman o paralı askerlerle gücünü korur, oluşturur. Ama o mertebeye gelinceye kadar paralı asker bir şey ifade etmez. Sana kazandırmaz. Asabiyet. Asabiyet üzerinden gider. Tamam, bunu mesela diyor Tartuşu diyor Serakus'ta bölgesi yönetici Sarakusta bölgesi yöneticileri Musta'in bin Hud ve oğlu Muzaffer'in maiyetindeydi ve 300 yıldan beri lüks ve sefahat içinde yaşadıklarının dolayı hiçbir asabiyetleri kalmamıştı. Tamam, yani Tartuşi nasıl bu görüşe varabilmiş diyor. Çünkü o diyor Sarakusta, yani Mağrib'de Sarakusta bu Musta'in bin Hud ve onun oğlu Muzaffer'in yanında kalıyordu yani sarayda. Veyahut da onların yani maiyetindeydi, yani onun himayesindeydi. Ve bunlar da 300 yıldan beri artık bir lüks bir hayat yaşıyorlar. Yani artık devlet oturmuş, bak 300 yıl zaten hükmediyorlar. Yani onlar babalarından devraldıkları bir idare var. Kan yoluyla geçer. Yani dolayısıyla asabiyetlerini kaybetmişler diyor. Tam onlar asıl asabiyeti kaybetmişler. Tartuşin gördüğü tek şey yönetimi tek başına elinde bulunduran devletin kuruluşundan sonra yöneticiliği iyice yerleşip sağlamlaştığı için bu hususta kendisiyle mücadeleye girilmeyen ve bu yüzden de yanında aşiretleri bulunmayan hükümdarlardır. Tamam, o öyle bir ortam içine yetişmiş, bakmış ki bu devlet kendi zatına, kendi başına güçlü. Hiçbir aşirete, hiçbir kabileye veya hiçbir asabiyete ihtiyacı yok. Dolayısıyla bunu gördüğü için diyor, o zannetmiş ve o vakasına göre bak askerlere dayanıyor yani. Onun gücü askerlere dayanıyor. Ki bu evet, bu doğrudur. Ne zaman? Eğer artık devlet güçlenmiş ise. Ama ilk aşamalarında bir devletin asker gücüne dayanmaz. Zaten elindeki askerler nereden gelme? Asabiyet ortaklığından gelme. Tamam mı? Bizim yani ilk zamanları düşünün. İlk dönemlerde mesela bu bölgede Cephetul Nusra şeye dönüştüğünde, Cephetul Fethi Şam'a dönüştüğünde mesela o dönemleri düşünün. Veyahut da ilk Heyet-i Tahrir-i Şam olduğu dönemlere düşünün. O zaman bu heyetin gücü kime dayanıyordu? Mücahitlere dayanıyordu. Yani ortak asabiyete dayanıyordu. Ortak asıl şu anda mesela yani heyetin gücü neye dayanıyor? Orduya dayanıyor. Kurduğu orduya dayanıyor. Tamam, şu anda heyetin gücü kurduğu, yani bizim sahada kurduğu orduya dayanıyor. Ordu nizami bir ordudur. Bak şu anda külliyeden, yani zamanında savaştığım fırkaların birçoğu külliyeden subay olarak çıkıyor. Ordu mensubu. Yani o eski asabiyetlere ihtiyacı kalmadı. İhtiyacı yok. Çünkü ordusunu artık kurdu. Ordu artık, epekele ordunun asabiyeti nedir? Evet, heyetin kendisi. Ordunun asabiyeti heyetin kendisidir. Onları birleştiren, orduyu birleştiren heyettir. Cemaat. Aynen. Bu şey manası da yani yeni kardeşler falan da var, kafaları karışmasın. Yani bu ne artı ne eksi. Yani kötüleme veyahut da iyidir, kötü manası konuşuyor. Sadece vaka bu yani. Vakayı sadece göz önüne getiriyoruz. Başka bir şey değil, yoksa biz de heyeti şer'i idare olarak kabul ediyoruz. İtaat altındayız yani. Tam yanlış anlaşılmaz. Ama bizim asabiyetimiz din asabiyeti. Tamam, bu kadar yeter herhalde. Faruk daha... Subhaneke Allahumma ve bihamdike neşhedü en la ilahe illa ente.